bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bir Dinozorun Gezileri, Mina Urgan, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ekim 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Mina Urgan, Bir Dinozorun Anılarını yazarken kitabının bu kadar çok okunacağını hiç beklemiyor, benim gibi bir koca karının hayatını kim merak eder ki diyordu. Ama öyle olmadı. Yüz binlerce kişi bu ufak tefek, beyaz saçlı, sigara içen, cesur, komünist ve ateist olduğunu televizyon ekranlarında söyleyen İngiliz edebiyatı profesörünün anılarını okudu ve kendiyle alay etmeyi bilen bu zeki kadını çok sevdi. Çünkü o Türkiye aydınının sıcak ve zeki dilidir. Samimi bir düşünce sahibinin aykırı da olsa tüm kesimler tarafından kucaklanacağının kanıtıdır. Türkiye şimdi de onun yeni kitabı Bir Dinozorun Gezileri ile yeryüzünde keyifli ve uygar bir yolculuk yapacak. Dinozorca, yani az parayla tadını çıkarmayı ve insanları tanımayı hedefleyerek yapılmış bu gezileri gülümseyerek okuyacak, okurken düşünecek, yeryüzünü ve kendini tanıyıp öğrenecek, sevecek. Bir Dinozorun Gezileri. Mina Urgan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden emekli oldu. Thomas Mallory, Henry Fielding, Balzac, Aldous Huxley, Graham Greene, William Golding, John Galsworthy ve Shakespeare çevirileri yapmıştır. Profesör Doktor Mina Urgan, Elizabeth Çağ Tiyatrosu'nda Soytarılar, Sir Thomas More ve Shakespeare üstüne iki ciltlik bir kitap yazmıştır. Shakespeare ve Hamlet adlı incelemesi 1984'te, 5 ciltlik İngiliz Edebiyatı Tarihi 1986 ile 1993 yılları arasında, Virginia Woolf 1995'te, D.H. Lawrence incelemesi 1997'de, Bir Dinozorun Anıları adlı kitabı ise 1998'de yayımlanmıştır. Ön söz. Çok saf bir insan olduğum için çok şaştığım oldu bugüne dek. Ama Bir Dinozorun Anılarının çok satan kitaplar listesine girmesine, bilmem kaç baskı yapmasına afalladığım kadar hiçbir şeye afallamadım bu uzun ömrüm boyunca. İngiliz edebiyatı ile ilgili zararsız kitaplar yayınlayan bir koca karı, 80'inden sonra ortaya çıkıyor. Ben bir komünistim diyor, ben Tanrı tanımazım diyor. Ben zenginleri hiç sevmem diyor. Yaptığı iş ne olursa olsun herkesin eline aynı miktarda para geçmeli diyor. Koca karı toplumumuzun damarına basacak bu türden laflar ediyor boyuna. Buna karşılık kadın ya da erkek, genç ya da yaşlı, çok kitap okumuş ya da çok az kitap okumuş bir yığın insan o koca karıya telefonlar ediyor, mektuplar gönderiyor. Kendilerini onunla özdeşleştirip biz de tıpkı sizin gibiyiz diyorlar. Bütün düşündüklerimizi siz açıkça yazdınız diyorlar. Yolumuzu aydınlattınız diyorlar. Bunları yazdığınız için size teşekkür ederiz diyorlar. Daha çok yaşayıp daha çok yazması için dualar ediyorlar bir din size. Oysa ben bu anılarımın ikinci bir baskı bile yapmayacağını, kitabımı çok az kişinin okuyacağını, okuyanların da günümüzde benimsenen bütün değerlere böylesine saldıran bir dinozorun yerin dibine batıracaklarını sanmıştım. Akıllara sığmayacak kadar şaşırtıcıdır bizim insanlarımız. 1. Küçük mutluluklar. Küçük mutluluklar denilen şeyleri doğru dürüst değerlendirmesini bilirseniz, bunların aslında büyük hem de çok büyük mutluluklar olduğunu anlarsınız. Örneğin bütün bir yaz gününü Anadolu yollarında toz toprak içinde külüstür bir otobüste geçirdikten sonra, akşamleyin küçük bir kıyı kasabasına varmışsınız. Ucuz bir pansiyonda soğuk bir duş yapıp kumsaldaki kır gazinosuna gidiyorsunuz. İki ayağınız suya değecek biçimde masanızı denize doğru çekiyorsunuz. Garson, beyaz peynirinizi, kavununuzu ve rakınızı getirdikten sonra hiç kimse görmeden usulcacık ayakkabılarınızı çıkarıp bütün gün sıcaktan pişen ayaklarınızı bileğinize kadar serin denize sokuyorsunuz. Ve güneş karşınızda batarken rakınızı yavaş yavaş içiyorsunuz. Sorarım size, büyük bir mutluluk değil mi bu küçük mutluluk? Bunca felaket, bunca zulüm, bunca haksızlıkla dolu bir dünyada köpekler gibi mutsuz olmanın kolaylığını bildiğim için mutsuzluklarıyla övünenlere fena halde bozulurum. Mutsuz olmak bir marifet değildir. Çektiğin acıları gözler önüne sermemek, büyük kişisel mutlulukların peşinden koşmak, ayıbından vazgeçip, küçük mutluluklara sığınmak, onlarla yetinmektir asıl marifet. Bu küçük mutlulukları tadabilmeniz için beylik anlamda mutlu olmanız, aile çevresinde huzurlu bir yaşantınız, başarıyla yürüttüğünüz bir işiniz, toplumda önemli bir mevkiiniz, bol paranız filan olması şart değildir. Hatta bunlar küçük mutluluklara zaman ayırmanızı engelleyebilir bana kalırsa. Beş duyunuzun olması ve bu beş duyunun tam kapasite çalışması, yani sahiden görebilmeniz, sahiden işitebilmeniz, sahiden koklayabilmeniz, sahiden dokunabilmeniz ve ağzınıza koyduğunuz şeyin tadını sahiden alabilmeniz, küçük şeylerin sizi mutlu etmesine yeter de artar da. Örneğin iş yerinizde gün boyunca çeşitli aksiliklerle boğuşmuşsunuz. Akşam evinize dönerken trafik sıkışıklığından ötürü sinirleriniz büsbütün bozulmuş. Sonunda oturacak yer bulamadığınız kalabalık vapurdan itile kakıla çıkıp perişan bir halde Kadıköy'e varıyorsunuz. Evinize doğru yürüyünce kafeslerdeki kuşların ve çiçeklerin satıldığı yerin yanından geçerken bir güvercinin uçtuğunu görüyor, çingene kızlarının sattığı karanfillerin kokusunu alıyorsunuz. Melih Cevdet'in o çok sevdiğiniz şiiri aklınıza geliyor hemen. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Ezbere bildiğiniz şiiri mırıldanıyorsunuz yürürken. Bu arada muhabbet kuşlarının cıvıltısını duyuyorsunuz. Denize bakıyorsunuz, batan güneşe bakıyorsunuz. Pembe, yeşil, uçuk mavi bulutları görüyorsunuz. Ve havanız tümüyle değişiyor. Fransızların douceur de vivre dediği duyguyu, yani yaşamanın tatlı keyfinin verdiği küçük mutluluğu tadıyorsunuz. Ne yazık ki çoğumuzun farkına bile varamadığımız bu önemsiz görünen ama aslında çok güzel şeyleri göremezseniz, koklayamazsanız, duyamazsanız yandınız gitti demektir. Sinir içinde evinize dönüp yaşamı kendinize de çevrenize de zehir etmekten başka çareniz kalmaz o zaman. Küçük mutluluklar yaşamın bizi fazlasıyla yıpratmasını engeller ama büyük felaketlerle, büyük acılarla karşılaşırsak hiçbir işe yaramaz diyeceksiniz. Felaketlerin en büyüğüne uğrayan, yani sevdiği birinin ölümünü gören insanın karşısında iki seçenek vardır. Ya kendisi de hemen ölecek ya da felakete katlanıp yaşamaya karar verecektir. Birinci seçenek ikisinden çok daha kolaydır. Çünkü kendini öldürmek için anlık bir cesaret yeter. Oysa bir felaketle birlikte ömür boyu yaşamayı göze alabilmek için gerçekten yiğit olmak gerekir. Bencillikten arınmaya çalışıp başka insanlara hayrım dokunabilir. Onlara yardımcı olmalıyım. Bir solcunun işin kolayını seçip acı çekmekten hemen kurtulmaya hakkı yoktur diye düşünecek kadar yiğit olmak gerekir. Ve bu yiğitliği gösterebilecek kadar güçlüyseniz, acınızı hiçbir zaman unutmayacağınız halde zamanla küçük mutluluklar sayesinde biraz avunmayı öğrenebilirsiniz. Zaten yaşlandıkça aklınız başınıza geldiğinden, büyük mutluluklar peşinde koşmak budalalığından vazgeçtiğiniz için bu küçük mutluluklar gittikçe daha önemli bir yer tutar yaşamınızda. Küçük mutluluklar ağır hastalıklarda tüm antibiyotiklerden daha etkileyici bir ilaçtır. Ateşler içinde tifodan yatarken, güzel çakıl taşlarına merakımı bilen Sevgi, yakın arkadaşım olmadığı halde Podima kıyısında özenle seçip topladığı çakıl taşlarını cilalayarak küçük bir torbaya koyup bana armağan etmek inceliğini göstermişti. O güzel taşları yanan alnıma, şakaklarıma sürünce, göz kapaklarımın üstüne koyunca ateşim sanki düşmüş gibi nasıl rahatladığımı hiç unutamam. Yalnız ağır hastalıklara değil, insanı onlar kadar sarsan büyük sıkıntılara da devadır küçük mutluluklar. Akyaka köyünde bir gece bir türlü uyuyamıyordum. Hani insanın bütün çektiklerinin bir bir muhasebesini tuttuğu, bunca acı karşısında savunmasız kaldığı o çok karanlık gecelerden biriydi. Sabahın üçünde sundurmaya çıkıp bir sigara yaktım. Derken uzaktan bir kaval sesi geldi kulağıma. Olamaz, burada bu saatte hiç kimse kaval çalamaz dedim kendi kendime. Ama gayipten sesler duymuyordum. Biri gerçekten kaval çalıyordu. Birinin, belki dolaylardaki inşaatlarda çalışan bir köylünün benim gibi uykusu kaçmıştı. Bana huzur vermek için ta uzaklardan kaval çalıyor sanki diye düşündüm. Küçük bir mutluluk değil, büyük bir mutluluk oldu bu. Bodrum'da bir başka sıkıntılı gecemde gırtlağımı sıkıyorlarmış gibi neredeyse nefes alamayacak hale gelince kendimi avluya attım. Birdenbire dünyalar güzeli bir hanım eli kokusuyla göğsüm ferahladı, rahat solumaya başladım. O güzel koku sanki elini başıma koymuş, kendine gel demişti bana. Oysa hiç hanım eli dikmemiştim avluma. Kokunun geldiği yere doğru bir iki adım attım. Üstünde ancak bir iki çiçeğin açtığı bir hanım eli filizi, bütün duvarı kaplayan kocaman begonvilin bir dalına sarılmıştı. Bana umut vermek için, yaşamaya devam etmelisin demek için nereden geldiyse kendiliğinden gelmişti oraya. Doğa herkese, özellikle acı çekenlere mutluluk sunmaya hazırdır her zaman. Yeter ki benliğimizin kafesinden, her bir yanı kapalı, o daracık, o kapkaranlık kafesten çıkabilelim. Derin bir nefes alıp çevremize şöyle bir bakabilelim. Kör olmayalım, sağır olmayalım doğaya. Yıllarca önce sıcak bir Haziran günü sabahın 7'sinden akşamın 7'sine kadar üniversiteye giriş sınavında görevli olduktan sonra kanter içinde eve döndüm. Gece yarısı oğluma ve bizde konuk olan Murat Belge'ye Kalamış'ta denize girmeyi önerdim. Kalamış koyunda yüzülürdü o günlerde. Moda iskelesinden bir sandal kiraladık. Çok karanlık bir geceydi. Denize dalınca şaşırıp kaldım. Akdeniz'de de Ege Denizi'nde de geceliğin çok yüzmüştüm. Ama ne gariptir ki yakamozun en güzelini bizim Kalamış koyunda gördüm. Kulaç attıkça ellerimizden kollarımızdan akıl almaz ışıltılar saçılıyor, yıldızlar akıyordu karanlık sulara. O karanlık sularda sürekli parlayan, sürekli alev alev yanan canlı maytaplara dönmüştük üçümüz de. Bir sonbahar günü Abant'ta çok yüksek ağaçların altında yürürken çok hafif bir esinti oldu. Kimi kızıl, kimi altın sarısı yapraklar hışırdayarak düşmeye başladı. Fransızca'da, İngilizce'de de o yapraklara ölü derler. Oysa hiç de ölü değildir onlar, tam tersine çok canlıdırlar. Kendimi yere attım, yapraklar üstüme yağdı, her bir tarafımı örttü. Yanımdaki arkadaş kızıl ve altın sarısı yaprakların birkaçını yüzümden alıp bana alaycı gözlerle baktı. ''Ne oluyoruz, galiba ormanla sevişmektesin.'' dedi. Hakkı vardı, sahiden aşk halindeydim o ağaçlarla, o yapraklarla. Yalnız doğa değil, evcil hayvanlar da küçük mutlulukların önemli bir kaynağıdır. Ben köpekleri severim ama evimde hiç köpek beslemedim, hep kedi besledim. Çünkü Yakup Kadri'nin zoraki diplomat olması gibi ben de kızım Zeynep yüzünden zoraki kedisever oldum. Zeynep iştahlı olmasına iştahlı küçük bir kızdı. Ne var ki öğleden sonra okuldan eve dönünce bütün gün aç kalmışçasına buzdolabına saldırmasını gene de anlayamıyorduk. Bir sabah Zeynep okula giderken bir polis afiyesi gibi uzaktan gizlice izledim. Öğleyin yemesi için verdiklerimizi ne yaptığını anlamaktı amacım. Fındıklı'daki ilkokula giden Zeynep, Kazancı yokuşunun belirli bir noktasına gelince etrafına şöyle bir bakıp durdu. O durur durmaz her bir yandan kediler üşüştü yanına. Zeynep sefertasını açtı, köftelerin hepsini yolun kenarına döktü. Bir süre daha yürüdükten sonra gene etrafına bakındı, gene durdu, kediler gene üşüştü. Bu kez pilavını döktü yolun kenarına. Böylece bu iştahlı çocuğa öğle yemeği olarak kala kala ancak bir elma ile bir mandalina kalıyordu. Elbette ki eve dönünce saldıracaktı buzdolabına. Bu saldırıları önlemek için Zeynep'e evde besleyebileceği bir kedi almaktan başka çare yoktu. Böylece evimde her zaman kedi bulunduğundan, doğuştan öyle olmadığım halde ben de kediseverler soyundan oldum zamanla. Bu soy sözcüğünü çok bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü kedilere tutkuyla bağlananlar, öteki insanlardan bambaşka bir soydandır bana kalırsa. Bu soy gerçekten soylu bir soydur. Belirli bir kültür düzeyi ve duyarlılık şarttır kedileri tutkuyla sevebilmek için. Kaba saba bir hödüğün kedi sevmesinin yolu yoktur. Kedisever soyuna geç girdiğim halde bununla gurur duyuyorum. Çünkü bu soydan olanlar kültürlü, ince, sanat meraklısı insanlardır genellikle. Dünyanın en büyük şairlerinden biri olan Charles Baudelaire'in kediseverlerin şahı olması, kedileri yücelten birbirinden güzel şiirler yazması yeter de artar da bu gururu duymama. İnsanlar birbirlerinden ne denli farklıysa kediler de kişilikleri ve zeka düzeyleri açısından o denli farklıdırlar birbirlerinden. Onlar da bulundukları ortama göre değişimlere uğrayabilir, çok şaşırtıcı olabilirler. Örneğin iyidiş edilmemiş, tam anlamıyla maço bir kara tekirimiz vardı. İstanbul'dayken kasıla kasıla çevresini uzaktan süzer, hiç kimseye sokulmaz, hiç kimsenin onu okşamasına izin vermezdi. Gel gelelim, Bodrum'a gidince aynı kedi tahammül edilemeyecek kadar yılışık bir herife dönüşürdü. İsteyenin de istemeyenin de kucağına hoplar, yerleşir. Nereye gitsem peşimi bırakmaz, geceleri yatağımın ucunda yatabilmek için kapımın önünde acıklı acıklı miyavlar dururdu. İstanbul'a geri dönünce de eski maço davranışlarını benimserdi yeniden. Yıllardır birlikte yaşadığım kediler arasında en çok Pati'yi sevdim. Bu yavru tekir öyle küçücüktü ki Zeynep onu bir çay fincanı içinde getirmişti bana. Öksüz Patik beni anası bildi. Göğsüme oturur gırgır ederek gömleklerimin yakasını emerdi zavallı. Onu biberonda sütle beslemeliydim belki de ama bunu yapamadım. Çünkü Gönül Kayra ile tanışmıyordum henüz. Bu kedi severi ilk gördüğümde Bodrum'daki Artemis Oteli'nin kapısında ayakta duruyor, kucağında tuttuğu kedi yavrusuna çok küçük şişeli bir biberonla süt veriyordu. Kendi kedimi biberonla böyle beslemediğim için sevgili Patik 7 aylıkken öldü. Çok sıcak bir gündü, evde yalnızdım. Kediler ölülerini göstermezler. Patik divanların altında saklanmaya başladı. Onu zorla oradan çıkardım. Bir arkadaşımın arabasıyla Anadolu yakasında bir veteriner aradık. Pazar günü olduğu için veterinerler hep kapalıydı. Sonunda Kartal dolaylarında muayene odası çeşitli diplomalarla dolu bir veteriner bulduk. Adam bir şey yok iyileşir dedi. Ama o gece Patik kucağımda öldü. Onu gazetelere sarmalayıp kapıcıya vermek üzere paketledim. Ama küçük kuyruğu sicimlediğim paketten çıkınca işte o zaman dayanamadım. Ağlayamayan ben hüngür hüngür ağladım. Sonra ömrümde yapmadığım bir şey yaptım. Evin bir köşesinde bulduğum hiç açılmamış bir cin şişesini balkonda önüme koydum. Ağlaya ağlaya bütün cini içtim. Ama acemice yapılmış paketten çıkan o küçük kuyruk gene de hiç gitmiyordu gözümün önünden. Patik'in ölümünden sonra kızım kıyametler kopardığı halde kedi almamaya karar verdim. Çünkü o geceyi bir daha yaşamak istemiyordum. Gel gelelim kedisever soyunun saygıdeğer temsilcilerinden bol sayıda kedi sahibi Gönül ve Cahit Kayra'nın bana ille yamamak istedikleri bir kedi yavrusu vardı. İstanbullu genç bir çift bu kediyi Kayra'ların uslu çıkmazına bırakmış, siz bir hafta ona bakın biz sonra gelip alırız demişler ve ortadan yok olmuşlar. Kayralar beni kandırmak için diller döküyorlardı. Tam senin tipin, tekir ve erkek diyorlardı. Bodrum kedileri biraz uyuz olduklarından üstelik İstanbullu diye ekliyorlardı. Ama ben olmaz, istemem, almam diyerek direniyordum. Derken kayralar beni akşam yemeğine çağırdılar. Bahçede çardağın altında kurulan sofrada, Gönül'ün nefis yemeklerini yerken beni aralarına oturttular. Her nedense rakı bardağım hep doluydu o gece. Meğer Gönül'le konuşurken Cahit Bey bardağıma gizlice rakı boca edermiş. Cahit Bey'le konuşurken de Gönül Hanım aynı şeyi yaparmış. Her zaman olduğu gibi sadece iki tek içtiğimi sandığım için ayağa kalkınca hafif sendelediğimi hayretle gördüm. Sarhoş edip beni tuzağa düşürmüşler meğer. Barok müzik dinletmeleri de bir tuzaktı. İyice keyiflendiğim sırada kapı açıldı. Kesinlikle istemediğimi söylediğim dünyalar sevimlisi tekir yavrusu, daha önceden kayralar tarafından sanki özellikle eğitilmiş gibi doğru bana koşup hop diye kucağıma yerleşti. Hemen teslim oldum elbette. Kediyi aldım eve götürdüm. Ne var ki bu tekirle mutluluğum ancak bir ay sürdü. Çünkü asıl sahipleri İstanbul'dan dönüp kediyi benden aldılar. Kedi genç çiftin yanından kaçar, bana geri gelir diye boşuna romantik düşler kurdum bir süre. Mamo gelinceye kadar akıllı uslu püsüğün, o sırada bebek olan torunum Yunus'u kıskanıp Otello püsüğe dönüşmesi dışında, kedilerimle ilişkilerim psikolojik açıdan her zaman rahat olmuştu. Ama 2 yıl önce bir bodrum dönüşü Mamo'yu evde yerleşmiş bulunca durum değişti. Mamo kusursuz bir estetik görüntü sunmakla birlikte hiç hoşlanmadığım bir kedi tipi. Bembeyaz, gözleri masmavi, aristokrat bir yaratık. Bense bu aristokrat yaratıkları değil, sokak kedilerini yani halk tipi kedileri severim. Üstelik Mamo'nun psikopat bir kedi olduğu hemen anlaşıldı. İlk geldiğinde görmediği beni 2 ay sonra bodrumdan dönüp eve yerleşmiş bulunca fena halde içerledi. Sabaha karşı yatağıma çıkıp üstüme işedi. 4 gece üst üste yineledi bu hakareti. Yanından her geçişimde bir tırmık attı. Mamasını verirken elimi ısırdı. Kollarım, bacaklarım yara bere içinde kaldı. Mamo yalnız bana değil telefona da saldırıyordu. Çünkü spiral biçiminde tele dayanamıyor, hemen kemirmeye başlıyor. Bu yüzden 1/2 de işlemez hale gelen telefonu kocaman yuvarlak bir sepetin altında gizlemek zorunda kaldık. Mamo ile karşılıklı antipatiyle başlayan ilişkimiz zamanla değişime uğradı. Mamo ben uyurken yatağıma işemekten vazgeçti. Beni daha az tırmıkladı, daha az ısırdı. Bense içinde sevgi kırıntıları bile bulunan bir hayli çapraşık duygular beslemeye başladım Mamo'ya karşı. Gel gelelim çoğu davranışlarına alışamıyordum gene de. Örneğin Mamo öteki kediler gibi miyavlamıyor, resmen uluyor. Kitaplıkların, büfelerin, dolapların üstüne çıkıp en yüksek yerlere tırmanıp başlıyor ulumaya. Eskiden bas bariton sesli ulurdu. İyi diş edildikten sonra tenor sesiyle ulumaya başladı. Uluması bir yana Mamo ruh hastalığını açığa vuran davranışlarda bulunuyor. Koltukların arkasına gizlenip ya da kilimlerin altından sinsice sürünerek beklenmedik bir anda saldırıya geçiyor. Saçları düzenle taranmış beylerin tepesine çıkıp saçlarını sapıkça yalıyor. Özenle hazırlanmış bir sofranın yemek dolu tabaklarının üstüne yüksek bir yerden güm diye atlıyor. Amacı o tabaklardakileri yemek değil, salt muzurluk yapmak. Mamo'ya aşık olan kızım bu manyakça davranışları çok normal sayıyor ama ben ifrit oluyorum. Evde bir de muhabbet kuşu bulunması Mamo'yu büsbütün çıldırtıyor. Biz o kuşu isteyerek almadık. Küçük bir mutluluk olarak cık cık öte öte kendiliğinden evimize girdi açık balkondan. Biz de ona aynalarla süslü bir kafes ve gereken mamaları aldık. Benim yatak odamda Mamo'nun şerrinden koruyoruz. Bir kedinin bir kuşu yemek istemesinin normal bir içgüdü sayılması gerektiğini bildiğim halde ona katil diye bağırmaya da başladım. Ne var ki bu katil hastalanınca yüreğim parçalanıyor. Bu beyaz hayvanlar meğer albino sayılırmış. Albinoların sağlık durumları da sık sık bozulurmuş.